Ayrım 17.
Sayfa 173. Gerek Rahmi Bey, gerekse Evliyazade Refik cesur adımlar atıyorlardı. Yıllardır üzerinde tartışılan ancak hiçbir somut adım atılamayan projeleri hayata geçiriyorlardı. Örneğin yıllardır projesi hazır olan Basmani'yi Rıhtım'a bağlayacak bir bulvarı hemen açtılar. Gelelim en önemli icraatlarına. İttihatçıların ekonomi stratejisine uygun olarak milli şirket kurmayı özendirdiler. Örneğin tütün üreticisine düşük faize borç verebilmek için Tütün Zürrai Bankası kurmak için kolları sıvadılar. Sadece İzmir'de değil, Anadolu'da da milli banka kurma dönemi başlamıştı. Örneğin sanayinin kredi ihtiyacını karşılamak için itibarı Milli Bankası kuruldu. Kurulan her milli bankanın bir hikayesi vardı. Örneğin Osmanlı Bankası'nın Adapazarı şubesi bir Türk tüccarının kredi istemesi üzerine Hristiyan bir tüccarı kefil göstermeyi şart koşunca bu yöredeki Numan Hamit, İbrahim Nuri, İsmail Hakkı, Mustafa Nuri aralarında para toplayarak Adapazarı İslam Bankası'nı kurdular. Dipnot: Adapazarı İslam Bankası zamanla Türk Ticaret Bankası'na dönüştü. Bu ulusal bankada 1990'lı yıllarda siyaset, iş dünyası ve mafya arasındaki çıkar ilişkilerine kurban edildi. Konya'da Konya Milli İktisat Bankası açıldı. İzmirli Evliyazade Refik, Selanikli Rahmi ve Bursalı Mahmut Celal İzmir yöresinin Yahudi, Sabetayist ve Müslüman eşrafını örgütlemek, sermaye birikimini oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Amaçları eşraf, tüccar ve çiftçiyi milli şirketler sayesinde Rum ve Ermenilerle rekabet edecek düzeye getirmekti. İzmir'deki SACA'ya, kısaca Bulvar Şirketi olarak bilinen İzmir İmarat ve İnşaat-ı Umumiye Şirketi'nin kurulmasına ön ayak oldular. Bu şirketin görevi adından da anlaşılacağı gibi yalnızca bulvar yapmak değildi. Gerekli görülen yerlerde denizi doldurmak, bataklıkları kurutmak, kendi adına bina yaparak bunları satmak ve kiralamak, tramvay işletmek, kentin imarı ile süslemesini yapmak ve benzeri işler bu şirketin görevleri arasındaydı. Sermayesi 300 bin lira olan şirketin imtiyazını İzmir'in önde gelen tüccarları aldı. Sermayedar grubunda Ahmet Hersapaşazade Zeki, Emirlerzade Refik, İsmail Recep, Osmanzade Yusuf Ziya gibi isimler de bulunuyordu. Soru: Milli bankaların ve milli şirketlerin kurulmasında gerek İzmir'de oturan ve gerekse Selanik'ten göç eden Sabetayistlerin ağırlığı nedir? Keza Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ilk direniş örgütlerinin, milli bankaların ve milli şirketlerin bulunduğu Ege bölgesinde kurulmasını bildiğimiz hamaset edebiyatı dışında bir başka açıklaması yok mudur? Bu direniş örgütlerindeki Sabetayistlerin ağırlığı nedir? Ne yazık ki bu ülkenin tabuları bu tür sorulara ve araştırmalara engeldir. Geçelim. Bağımsız ilk Türk Cumhuriyeti. Balkan Savaşı geride kalalı 2,5 ay olmuştu. İktidarı silah zoruyla ele geçiren İttihatçılar Edirne'yi de geri almak istiyorlardı. Bu istekte olanlar sadece İttihatçılar değildi. Başta Edirne olmak üzere kaybedilen toprakların yeniden ele geçirilmesi için halk altınlarını orduya bağışlamaya başlamıştı. Ve İttihatçılar Osmanlı'nın makus halini dönüştürecek kararı aldılar. Bulgarlara, Yunanlılara, Sırplara savaş ilan ettiler. Osmanlı ordusu artık ilerliyordu. Albay Fethi Okyar komutasındaki kuvvetler Kırklareli, Yarbay Enver komutasındaki kuvvetler ise Edirne üzerine yürüyordu. Yıllardır kıyılara demirleyip duran Osmanlı donanması bile harekete geçmişti. Binbaşı Rauf Orbay Hamidiye kruvazörüyle Akdeniz'de düşman donanmasının arkasına sızarak hareket üslerini bombalamaya başladı. Birkaç gün içinde Keşan, İpsala, Uzunköprü derken Edirne geri alındı. Hem de 2. Meşrutiyet'in yıl dönümünde. Edirne'ye ilk giren süvarilerin başında Yarbay Enver vardı. Hürriyet kahramanı bu kez Edirne Fatihi olmuştu. Osmanlı ordusunu kısa bir sürede toparlanıp Edirne'yi geri alması Avrupalı elçilerin Sadrazam Said Halim Paşa'ya gitmelerine neden oldu. İstekleri netti. Osmanlı Londra Anlaşması'nı tek taraflı bozmuştu. Hemen işgal altına aldığı toprakları terk edecekti. Avrupalı hasta adamın ayağa kalkmasını istemiyordu. Ama 600 yıllık Osmanlı'da oyun çoktu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Süleyman Askeri, Kuşçubaşı Eşref, Sapancalı Hakkı, Yüzbaşı Çerkez Reşit, Yüzbaşı Fehmi, Yakup Cemil gibi fedaileri Batı Trakya'ya girdi. Ve aldıkları topraklarda Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti'ni kurdular. Geçici yeni hükümetin başına Müderris Salih Hoca Efendi'yi getirdiler. Süleyman Askeri, takma adı Zeynel Abidin, Genelkurmay Başkanı oldu. Yeni hükümet pul bile bastırdı. Ama Avrupalılar bayrağı bile olan bu bağımsız devleti tanımadılar. Oyunu anlamışlardı. Osmanlı'ya baskıya devam ettiler. Bu arada Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yürütüp Yunanistan ve Bulgaristan temsilciliğiyle görüşmeler yapan kimdi dersiniz? Evliyazadelerin damadı Doktor Tevfik Rüştü Aras. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı'nı yapacak Doktor Tevfik Rüştü ilk diplomasi deneyimini o görüşmelerde edinecekti. Osmanlı Devleti baskılar karşısında Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti ile ilgisi olmadığını sürekli olarak açıklamak zorunda kaldı. Ama bu arada kendi barış şartlarını ileri sürmekten de geri durmadı. Sonunda Bulgarlar ve Yunanlar ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul-Atina Anlaşmaları imza edildi. 29 Eylül 14 Kasım 1913. Anlaşmalara göre Edirne, Dimetoka ve Karaağaç'ın içinde olduğu bölge Osmanlı'ya bırakıldı. Bunun üzerine İttihatçı fedailer bağımsız devletlerini bırakıp Osmanlı'ya geri döndüler. Enver Harbiye Nazırı oluyor. Hürriyet kahramanı ve Edirne Fatihi Yarbay Enver artık rütbesinin içine sığmıyordu. Edirne'nin alınmasından sonra albay oldu. Mektebi Harbiye Komutanlığı'na atandı ama bunu pek ciddiye almadı ve görevine de başlamadı. Çünkü gözü yükseklerdeydi. Gözü yükseklerdeydi ama hastaydı. İkinci Balkan Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde apandisit ameliyatı olmuşsa da ağrılarından kurtulamamıştı. Ayrıca bağırsaklarından da rahatsızdı. Beşiktaş Saman İskelesi'nde bulunan evinde istirahat ediyordu. Yalnızca özel dostlarını kabul ediyordu. Bir gün ziyaretine Süleyman Askeri geldi. Enver'e bir teklifte bulundu. Harbiye Nazırı olması gerektiğini söyledi. Yoksa Talat Paşa Cemal Paşa'yı Harbiye Nazırı yapacaktı. Süleyman Askeri'nin teklifi Enver'in hoşuna gitti. Harbiye Nazırlığı için neyi eksikti? Rütbesi yetmiyordu ama olsun, yükseltilebilirdi. O günden sonra kafasından Harbiye Nazırlığı ve Erkan-ı Harbiye Umumi Reisliği hiç çıkmadı. Görüşünü önce en yakın arkadaşları İttihatçı fedailere açtı. Hepsi yerinde buldu. Ertesi gün Baba Ali'ye giderek Sadrazam Said Halim Paşa ile görüştü. Sadrazam bir süre beklemesinin iyi olacağını söyledi. Enver sinirlendi. Kendisini Salt, İttihat ve Terakki'deki arkadaşlarının değil, dış ülkelerin de istediğini sert üslubuyla söyledi. Sadrazam Said Halim Paşa biraz taviz verip Harbiye Nazırı değil de Genelkurmay Başkanı olabileceğini söyledi. Albay Enver Genelkurmay Başkanlığı'nın Harbiye Nezaretine bağlı olduğunu, orduyu kendisinin yönetmesi gerektiğini, başkaları tarafından belirlenen politikaları istemediğini anlattı. Bunun üzerine Sadrazam Said Halim Paşa durumu hemen Talat Paşa ile görüşeceğini söyledi. Talat Paşa Enver'in isteğini öğrenince şaşırdı. Olayı Cemal Paşa'ya aktardı. Enver'i ikna etmesini istedi. Cemal Paşa Enver'in evine gidip vatani görevlerin onu çok yorduğunu, Almanya'ya gidip ameliyat olmasını, istirahatın ardından bu meseleleri görüşmeyi teklif etti. Enver ikna olmuşa benziyordu. Cemal Paşa ardından İttihatçı fedaileri çağırarak onlarla görüştü. Enver'in aklına fedailerin girdiğine inanıyordu. Fedailer başta Talat Paşa olmak üzere bazı İttihatçılardan rahatsız olduklarını, kabineye Cemal Paşa ile birlikte Enver'in de girmesinin şart olduğunu söylediler. İttihatçı fedai subayların sivillere güvensizliği sürüyordu. Bu arada Enver ameliyatı İstanbul'da olmaya karar verdi. İlk ameliyatını Doktor Cemil Topuzlu Paşa yapmıştı. İkincisini de o yapacaktı. Enver ertesi gün Alman hastanesine gitti. Hem saraya hem dahiliye nazırı Talat Paşa'ya ameliyat olacağını bildirdi. Talat ve Cemal Paşalar hemen plan yaptılar. Harbiye Nazırı İzzet Paşa'yı incitip üzmemek için Cemal Paşa önce Nafiye Nazırlığı vekilliğine atanacak, sonra Bahriye Nazırlığı'na, oradan da Harbiye Nazırlığı'na getirilecekti. Bu plandan haberi olan İttihatçı fedailerden Yakup Cemil tabancalarını kuşanıp Alman Hastanesi'nin yolunu tuttu. Ameliyata giren Cemil Topuzlu Paşa'ya, "Eğer Enver masadan sağ olarak kalkmazsa seni öldürürüm," dedi. Sonunda Enver masadan sağ kalktı ve İttihatçı fedai subayların gücüyle Talat Paşa ve Cemal Paşa ikna edildi. Albay Enver'in Harbiye Nazırı olabilmesi için en azından Tuğ General olması gerekiyordu. Trablusgarp Savaşı'ndaki ve 2. Balkan Savaşı'ndaki hizmetleri için 3'er yıl kıdem verilerek Tuğ General yapıldı. Ve 1 Ocak 1914'te Enver Paşa oldu. Enver'in paşalık serüveni Talat Paşa ile arasının biraz açılmasına neden oldu. Fakat İttihatçılar bu durumu pek sorun yapmadılar. Harbiye Nazırı Enver Paşa'yı tebrik etmek için kuyruğa girdiler. Enver Paşa'nın o günlerdeki bir başka konuğu ise İzmir Belediye Başkanı Evliyazade Refik Efendi'ydi. Ama o Baba Ali'ye sadece tebrik ziyareti için gelmemişti. Evliyazadeleri ile Enver Paşa'nın ortak hobisi. İzmir Belediye Başkanı Evliyazade Refik Efendi'nin Enver Paşa'yı ziyaretinin nedeni atçılık sporuydu. İzmir'deki görkemli at yarışları Balkan Savaşı ile önemini ve değerini yitirivermişti. Smyrna Races Club dağılmış, Şirinyer'deki hipodromun kapılarına kilit vurulmuştu. Evliyazade Refik Efendi'nin dönemin birçok yarışını kazanan Reyhan adlı atı artık yarış koşamıyordu. Keza oğlu Nejat'ın Arap derbisinde birinci olan Küheylan adlı atı da çifteler arasına kapatılmıştı. Evliyazade Refik pes etmek niyetinde değildi. At yarışçılığı yeniden canlandırmak için hiç vakit kaybetmeden girişimlerde bulunmak üzere İstanbul'un yolunu tutmuştu. Biliyordu ki Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın da en büyük hobisi atlardı. Evliyazade Refik, damadı Doktor Nazım'ın da sayesinde Enver Paşa ile hiç beklemeden hemen görüştü. Konuşmasına İzmir'deki yarışlar ve uyandırdığı büyük ilgi hakkında bilgiler vererek başladı. Enver Paşa merakla dinledi. Görüşme sırasında atçılık sporunun sadece İzmir'le sınırlı kalmaması için kendi başkanlığında İslah-ı Nesli Feres Cemiyeti, yani At Neslini İslah Derneği ile buna bağlı olarak Sipahi Ocağı'nın kurulması emrini verdi. İzmir Belediye Başkanı Evliyazade Refik İzmir'e umutlu döndü. Gerçekten de hemen kurulan Sipahi Ocağı kısa sürede devrin ileri gelen at meraklılarıyla doldu. Bakırköy'deki Makrıköy Hazine'ye ait Veli Efendi Çayırı bu işe tahsis olundu. Dipnot: Veli Efendi Çayırı Bizans döneminde orduların eğitim yaptığı, Haçlı ordusunun karargah kurduğu tarihi bir çayırdı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatmadan önce kuvvetlerini bu geniş çayırda savaş düzenine sokmuştu. Burada kimi zaman manevralar yapılmış, kimi zaman da geçit törenleri düzenlenmişti. Aslında burada 1911 yılından beri at yarışları yapılıyordu. Ancak o yıllarda modern yarışçılık tekniği henüz İstanbul'a gelmemişti. Evliyazade Refik sayesinde İngiltere ve Macaristan'dan getirtilen uzmanlar, jokeyler İstanbul'daki at yarışlarının modernleşmesini sağladı. Ayrıca Romanya'dan gelen spiker Sabri Tulça Bey, modern yarışçılık anlatımının yerleşmesine önemli bir etken oldu. Enver Paşa'nın Mesut, Süleyk, Maşallah adlı Arap atları vardı. Enver Paşa Evliyazade Refik aracılığıyla İzmir'den Ubeyyam adlı bir at daha aldı. Bu at İstanbul yarışlarının en gözde şampiyonu oldu. Ubeyyam'ı Şehzade Abdülhalim Efendi'nin Geyik ve Beyhan adlı atları zorluyordu. At yarışlarının İzmir'de yeniden canlanmaya başladığı o günlerde bir başka spor dalı Türklerin ilgisini çekmeye başlamıştı. Futbol. Ve futbolun İzmir'de gelişmesinde yine bir Evliyazade'nin büyük emeği vardı. Futbolcu Evliyazade Nejat. Osmanlı topraklarına futbolu ilk getirenler İngiliz levantenlerdi. İngilizler 1890 yılında İzmir Bornova'da futbol oynamaya başladılar. İlk futbol kulübü Football and Rugby Club'tı. Futbolun gelişmesinde İzmir'in ünlü levanten ailelerinin rolü vardı. Girolar, Vitoller ve Şarnolar. Dipnot: Vitollerin bir bölümü futbolun İstanbul'a taşınmasına da ön ayak oldu. İngiliz Vitoller nasıl futbolu Osmanlı topraklarına getirdiyse, Fransız Girolar da tenisin İzmir'e ve dolayısıyla Osmanlı'ya gelmesine öncelik etti. Giroların Türkiye'ye getirdikleri bir başka spor dalı ise yelkenciliktir. II. Abdülhamid'in baskıcı yönetimi nedeniyle Müslümanların futbol oynama özgürlüğü yoktu. İstibdat yönetimi Müslümanların sosyal kulüp kurmalarına bile izin vermiyordu. İzmir Futbol Ligi adeta yabancılar ligiydi. Panionios, Apollon, Pelops, Evangelis, İskoş, Karavokiri, Midilli karması gibi Rum, Yunan, İngiliz ve Ermeni karışımı takımlar ile İtalyan Garibaldi takımı vardı. Futbol maçları kıran kırana geçiyordu. Öyle ki Başpapaz Hristostomos her maça gelip Rum takımlarını takdis edip rahipleriyle beraber tribünden ilahiler okuyordu. Rum Evangelidis okulunun bando takımı maç boyunca durmadan çalıyordu. Temmuz devriminden sonra gelen özgürlük sporu da etkiledi. İzmirli Türkler arasında futbolu tanıtan, öğreten, sevdiren ve gelişmesine katkıları olan isim, İzmir Sultanisi'nde spor öğretmeni olan ve aynı zamanda şarkın bilardo şampiyonu olarak tanınan Ermeni Melikyan Efendi'ydi. Melikyan Efendi'nin girişimleriyle kurulan İzmir Sultanisi futbol takımı ilk maçını Pelops Kulübü sahasında 22 Ekim 1910 tarihinde yaptı. Bu takımın futbolcuları arasında bulunan Baha Esat Tekant Bey, zaman gelecek kavgaların çıkmasına neden olacak bir evlilik yaparak evliyazadelere damat olacaktı. Türklerin futbola aktif katılımlarını sağlayan İttihatçılardı. İttihatçı kurmay kadronun çoğu eğitimlerini yurt dışında yaptılar. Paris ve Londra gibi kültürün beşiği sayılacak kentlerden etkilendiler. İktidara geldiklerinde de gördüklerini ve öğrendiklerini hayata geçirmek için kollarını sıvadılar. Futbolun kitleleri etkisini alan bir spor olduğunu Avrupa'da görmüşlerdi ve şimdi futbolun bu özelliğinden yararlanmak istiyorlardı. Kaleci Ali Adnan, Menderes. İzmir'de kurulan ilk Türk kulübü Karşıyaka Gençler Birliği futbol takımı oldu. Kırmızı yeşil renkleri olan takım daha sonra Karşıyaka Spor Kulübü adını aldı. Kulüp İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İzmir il binasında doğdu. Cemiyetin İzmir merkezi aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü'nün lokaliydi. Karşıyaka'nın 1912 yılında kurulması bir tesadüf değildi. Balkan Savaşı sonrası özellikle Rumların başını çektiği yabancıların İzmir'i terk etmesi, Türklerin kendilerini daha iyi göstermelerine neden olmuştu. Rum takımlarının yerini Türk takımları almaya başlayacaktı. Karşıyaka'dan kısa bir süre sonra Hilal kuruldu. Siyah beyaz renkleriyle futbol sahalarında fırtına gibi esen bu takım sonradan Altay adını aldı. Altay takımının kurucuları arasında bir Evliyazade vardı. İzmir Belediye Başkanı Evliyazade Refik Efendi'nin oğlu Nejat. Evliyazade Nejat futbola yabancı biri değildi. Futbola yakın arkadaşları Talat Erboy, Sabri Süleymanoviç, Şerif Remzi Reyent, Hasan Tahsin Soydam, Şimendi Ferci Rıfat'la İyison birlikte 1905 yılında başlamıştı. Futbol oynamak o günlerde sürgün nedeniydi. International Amerikan Koleji öğrencisi Talat, Şeref, Remzi ve Sabri, devrin İzmir valisi Kıbrıs'ı Kamil Paşa'nın baskısı sonucu futbol oynadıkları için okuldan atıldılar. Talat okumak için gittiği İngiltere'de futbolunu geliştirdi. Aynı tarihte ziraat eğitimi almak için gittiği Belçika'da futbol oynayan bir diğer İzmirli futbolcu ise Evliyazade Nejat'tı. Türk futbol tarihinde Belçika'da futbol oynayan ilk Türk Evliyazade Nejat'tı. Evliyazade ailesi 2. Abdülhamit baskısından oğulları Nejat'ı kurtarabilmek için onu Belçika'ya göndermişlerdi. Nejat Belçika'da 2 yıl kaldı. Babası Refik Efendi nasıl at yarışlarının gelişmesine faal ise Evliyazade Nejat da Türk futbolunun modernleşmesinde etkin bir rol oynadı. Futbol tüzüğünü Türkçe'ye o kazandırdı. Evliyazade Nejat bu çalışmasına yalnız değildi. İngiltere'den dönen Talat ve ileride eniştesi olacak Baha Esat da ona yardımcı oldular. Evliyazade Nejat sadece Altay takımı kurucusu olmakla kalmadı. Aynı zamanda takımın renginin siyah beyaz olmasını isteyen kişiydi. Altay marşını ise takım arkadaşı Amerikan Koleji öğrencisi Sait Otyak yazmıştı. Şerefli şanlı Altay, kuvvetinle kudretinle yaşa Altay. Altay sevil, koş, atıl oyna, semalarda, semalarda parılda. İzmir'in parlak yıldızı duydular şanımızı. Yüksel ki sen kararsın ay, kudretinle kuvvetinle yaşa Altay. Dipnot. Altay takımının futbolcuları kulüplerine o kadar bağlıydılar ki soyadı kanunu çıkınca hepsi Altay soyadını almak istedi. Ancak işgal altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de süvari kol ordusuyla giren Fahrettin Paşa Altay soyadını alınca futbolculardan Şerif Er Altay, daha sonra Fransa Racing takımında da oynayan Basri Vahap Öz Altay, kaleci Cemil Tu Altay soyadını aldılar. Öylesine Altay sevgisiyle doluydular ki Vahap Özaltay bir Altay kongresinde konuşurken heyecanlanıp kürsüde vefat etti. Altay da Karşıyaka gibi İttihatçıların takımıydı. Bunun en belirgin göstergesi İttihatçıların Marif Nazırı Mustafa Necati Bey'in kendine ait odasını Altay'a tahsis etmesiydi. Daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti İzmir Katibi Umumisi Mahmut Celal Bayar aracılığıyla Altay'a kulüp binası verdi. Altay İzmir'de fırtına gibi esti. Kurulduğu yıl Karşıyaka, Midilli ve Trablusgarp takımları arasında yapılan turnuvanın şampiyonu oldu. Bu zafer İzmir sokaklarında, caddelerinde davul zurna çalınarak kutlandı. Aynı yıl Altay Ermeni takımı Armenion'u yenince İzmir benzer sevinç gösterilerine sahne oldu. İngiliz gençlerinden kurulu Pakseri 4-3, Rumların takımı Panionios Apollon Karma takımını 2-0 yendi. Ama bir maçı hiçbir zaman unutmadılar. Evliyazade Nejat'ın da oynadığı maçta İtalyan Levantenlerin takımı Garibaldi'yi 10-0 yenince İtalyan konsolosu İtalyan milli kahramanı Garibaldi küçük düşürüldü diye kulübü kapattı. O yıllarda Altay'ın kalesini koruyan isim Ali Adnan'dı, Menderes. Kaleciler futbol sahalarının en yalnız futbolcusudur. Gelecekte Evliyazadelerin damadı olacak Ali Adnan, çocukluğundan başbakanlığa uzanan yolda hep yalnız olacaktı. Son yolculuğuna çıkarken bile. 7. Bölüm 1914 İzmir. Karşıyaka'daki Karavokiri sahasının çevresi Türk ve Rum seyircileriyle dolmuştu. Türklerin sesi sanki daha gür çıkıyordu. Kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf. Kırmızı Türklüğü, yeşil Müslümanlığı temsil etsin diye seçilen Karşıyaka Spor Kulübü'nün kırmızı yeşil bayraklarını sürekli sallayan Türkler hiç susmuyordu. Maçın henüz başlarıydı. Orta saha oyuncusu sağ iç iplikçizade Sadi topu sağa açık Kadızade Rıfat'ın önüne attı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Rıfat Rum sol beki çalımlayıp topu ortaladı. Rum defansının bakışları arasında top Rum kale sahası önündeki santrfor Ali Adnan'ın Menderes önüne düştü. Ali Adnan kaleciyle karşı karşıyaydı. Topa olanca gücüyle vurdu. Top kalenin epey üstünden avuta çıktı. Hayatında ilk kez o futbol sahasında yuhalandı. Kırılgan bir yapısı vardı. Belki de bu olayın etkisiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılıp yeni kurulan Altay'a geçmişti. Üstelik santrfor oynamayı da bırakmıştı. Futbolun yalnız mevkii kaleciliği seçmişti. Futbolun yalnız adamı yaşamın yalnızlığını çoktan öğrenmişti. Üstelik daha 15 yaşındaydı. Yıl 1894. Ali Adnan'ın babası İbrahim Ethem İstanbul'da Darülfünun Sultani'nin hukuk bölümünün son sınıf öğrencisiydi. İbrahim Ethem hukuk bölümünden önce hangi okulda öğrenim görmüştü? DP Antalya Milletvekili Kenan Akmanlar Adalet Gazetesi'nde 20 Eylül 10 Kasım 1969 tarihler arasında Ölümsüz Menderes adlı bir yazı dizisi kaleme aldı. Akmanlar yazı dizisinde dayısı İbrahim Ethem'in öğrenimine ilişkin şu bilgiyi yazdı. Ethem Bey'e gelince o İstanbul'da Amerikan Koleji'nden sonra artık Darülfünun'un hukuk bölümüne devam ediyordu. O tarihte İstanbul'daki Amerikan Koleji'nin adı Robert Kolej'di. 16 Eylül 1863'te öğrenime açılmıştı. İstanbul'daki Amerikan Kız Koleji'nde Türk öğrenciler, örneğin Halide Edip adı var okurken, Robert Kolej'de hiç erkek Türk öğrenci yoktu. Okul kayıtlarına göre Hüseyin Hulusi Pektaş ilk mezundu. Dipnot: Hüseyin Hulusi Pektaş, Bektaşi Şeyhi Nafi Baba'nın torunlarındandır. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra 2 yıl Darülfünun'da, ardından Sorbonne Üniversitesi'nde okudu. Mudanya ve Lozan konferanslarında sekreter ve tercüman olarak çalıştı. Şehitlik tekkesi olarak bilinen Nafi Baba tekkesi günümüzde Boğaziçi Üniversitesi içinde yer almaktadır. Tekkeden geriye ise yalnızca kalıntılar kalmıştır. Robert Kolej ilk Türk mezunu 1903 yılında vermişti. Okul 1903'ten önce Müslüman Türk öğrenci mezun etmediğine göre İbrahim Ethem Robert Kolej mezunu olamaz. Peki Kenan Akmanlar dayısı İbrahim Ethem hakkında yanılıyor olabilir mi? Yeğen Akmanlar Ölümsüz Menderes adlı yazı dizisini Şevket Süreyya Aydemir'in Menderes'in Dramı adlı kitabına yanıt amacıyla kaleme almıştı. Aydemir'in kitabını hatalarla dolu bulan Kenan Akmanlar bu kadar basit bir konuda dayısının öğrenimi hakkında yanılmış olabilir mi? Ya da İbrahim Ethem Müslümanlar arasında Hristiyanlık propagandası yaptığı için gavur mektebi olarak bilinen Amerikan Misyoner Okulu'nda öğrenim gördüğünü saklamak gayesiyle bir başka adla okula kayıt yaptırmış olabilir mi? Dipnot: Konuyla hiç ilgisi yok ama Türk medyasının önde gelen isimlerinden gazeteci yazar Altemir Kılıç'ın Robert Kolej'in son sınıfına kadar adı Demir Kılıçlı. Son sınıfta Demir ismini değiştirip Altemir adını aldı. Garip rastlantı. Altemir Kılıç'ın babası Kılıç Ali'nin gerçek adı da Asaf'tı. Kılıç Ali adını sonradan aldı. Kenan Akmanlar Amerikan Koleji konusunda yanılmıyor da okulun bulunduğu şehir konusunda hata yapmış olabilir mi? İbrahim Ethem Tarsus 1888, Antep 1876, Harput 1878, Mersifon 1886 kolejleri gibi Amerikan misyoner okullarının birinde öğrenim görmüş olamaz mı?